Ayrım 67, Zehra, Kars'tan Nagel, sayfa 595. Daha fazla bahane bulamadım. Zaten önemli olan kızın gitmesiydi. Aynada ter damlalarının ipeğin üzerinde açıkça göründüğünü fark ettim. Elbiseyi çıkarıp kot pantolonuna tişörtümü giymek için acele ettim. Elbiseyi ter geçen yerleri hiç değilse bir parça gizleyecek şekilde katladım. Tezgahtar geri geldiğinde neredeyse işim bitmişti. Bu 38 beden. Neredeyse ağlayacaktım. Kartları masaya açıp özür dileyecektim. Ama daha şimdiden üzerinde cambazlık yapılması gereken o kadar çok ip vardı ki. Benim hikayem nerede başlamıştı gerçekten? Birden bir gün üniversitede okuyacağıma ilişkin hayalimi anımsadım. O kadar bilgili olacaktım ki hem derinlemesine kavrama yeteneğim hem de genel bakış açım olacaktı. Belki de param olduğu için istediğim her şeyi özgürce alabilecektim. Maalesef zamanım kalmadı. Önemli bir dersi unutmuşum. Yazık, çok yakışmıştı. İsminizi not edip küçük bir depozito ile ayırabilirim. İsminiz ne? Lise. Tamam, 300 kron diyelim mi? Gelecek hafta içinde gelip alırsın Lise. Hayır, kesinlikle zamanım yok. O ders çok önemli. Cumartesi günü ders. Hukuk bölümünde de olmalı. Evet, ben de öğrenciyim. Sen ne okuyorsun? Bir an paniğe kapılmak üzereydim. Kız hala dostça davranıyordu ama hukuk okuyordu. Sonum mahkemede bitebilirdi. Para cezası alabilirdim. Geçici oturma iznim iptal edilebilirdi, sınır dışı edilebilirdim. Ama disiplinim ve kişisel ders programım sayesinde haftanın tüm günlerini ve tüm saatlerini kontrol edebiliyordum. Ama tam da bugün, cumartesi olduğunu unutmuştum. Elbiseyi kıza uzattım. Antropoloji, yabancı bir profesör konuk olacak. Çok ünlü, Bay Samir Begoviç. Svensson, yalnızca cumartesileri konferans verebiliyor. Halihazırda bir üniversitede ders veriyor, Stockholm'de. Magazenden sonra merkez istasyonuna doğru yürüdüm. Annem ve benim yeni ülkemizdeki yaşamımızın başladığı ve kamyondan indirildiğimiz yere yakındı. Büyük bir pazara benzeyen bu yerde, farklı yerlere gidip gelen büyük küçük insanlar arasında kendimi ne yabancı ne de evsiz, ne istenmeyen ne de klostrofobik hissediyordum. Ama yürüyüş sırasında düşünceler yine kafama hücum etti. Meşgulüm demeye çalışıp kocaman afişlerde yazan tren gidiş geliş saatlerini okuyup her tür bagajı olan insanları inceleyerek düşünceleri dışarıda tutmaya çalıştım. Arkamdan kimsenin geçemeyeceği bir köşede yere oturdum ve tren geliş gidişlerine ilişkin anonsları dinlemeye başladım. Karnımdan konuşur gibi kafamdaki sesi değişik dillerde taklit etmeye çalıştım ama dudaklarımı kımıldatmamayı beceremedim. Danca konuşan, pespaye giyimli bir çift epey yakınımda durdu. Bir tartışmanın ortasındaydılar ve her kelime giderek daha yüksek sesle çıkıyordu. Ardından adam kadına bir tokat attı. Kalkıp kaçmak istedim ama daha da yakına gelmişlerdi ve köşede önümü kesiyorlardı. Nefesim tutuldu. Boğulma hissi başladı. Tuhaf şekilde başım dönüyordu. Eski nehrimizde yüzüyordum, boğuluyordum. Kurtarılmadığım takdirde son sürat kelebek stilde yüzüp suyu yaran kollar gördüm. Samir, benim Samir'im. Pat! Önümdeki kadına bir yumruk daha indi. Ağır çekimle kafasının yana döndüğünü gördüm. Tesadüfen bakışlarımız karşılaştı. Şimdi adam da bana doğru bakıyordu. Ölmüştüm, şayet. Sağımdaki duvarda bana adamdan daha yakın, kırmızı, şişe benzeri bir tüp duruyordu. Tasingegade'deki gibi bir yangın söndürücü. Milo'nun sesi bağırarak açıklıyordu. Su veya köpük, acil durumlar için hazırlanmış ve Danimarka'da her yerde asılıdır. Bir tokat daha atarsan, yangın söndürücüyü kaptığım gibi kafanı patlatırım dedim. Adam beni hiç umursamadı, kadını da. Belki de yalnızca mırıldanmıştım. Neyse ki kavgayı bitirdiler. Biraz sonra el ele İstetgade sokağına çıkan merdivenler yönünde kayboldular. Kavga edebileceğini bilmiyordum diye hayret etmiş bir ses duydum. Kafamın içinde karışıklık ve huzursuzluğa bir ses bulmak faydalı oldu. Düşüncelerin bazıları sesin arkasına saklandı, diğerleri ise yatıştı. Yanıt verdim. Tabii ki kavga edebilirim. Belki her zaman erkek gibi değil ama ne? Kendi tarzımla. Aksi takdirde nasıl kendi başımın çaresine bakabilirim ki? Bir kadın dostça bir sorun olup olmadığını sordu. Yüksek sesle bağıran çift tamamen gözden kaybolmuştu. Sorun olmadığını söyledim. Sonra kadın, "İyi miyim?" bilmek istedi. İyi aslında harika bir sözcüktü. Ne az ne fazla. "Teşekkür ederim, ben iyiyim," dedim. Kadın gitti. Ses yeniden ortaya çıkıp mekandaki özel tınlamaya dikkatimi çekti. Bu sesin gizlice ve yalnızca bana verdiği talimatları izlemem gerektiği anlamına geliyordu. Bana söylendiği gibi birinci ve ikinci perona indim. Yine verilen direktifle en ilerideki banka kadar gittim. Oraya oturup yeni talimatlar bekledim. Yeni bir talimat alana kadar birkaç dakika veya birkaç saat geçti. Bir sonraki tren geldiğinde ayağa kalkıp peronun en kenarına gidip raylara odaklanacak, gözlerimle onları okşayacak ve oyunun beni götüreceği son noktaya açık olacaktım. Sese teşekkür ettim. Bazen insanın her şeyi kendisi bulması yerine itaat etmesi daha az korkutucu ve kolaydı. Uzaklarda siyah bir leke belirdi. Büyüdü ve yaklaştı. Oturduğum banktan kalktım ve peronun en kenarına gittim. Rayların üzerinde dönen tekerlekler aç bağırsaklar gibi guruldadı, güvercinler raylardan havalandı. "Her şeyin rayında gitmesi harika değil mi?" diye sordu ses, tren gürültüyle perona girerken. Soru bu kadar yönlendirici olunca yalnızca evet demekten başka bir yanıt vermeye cesaret edemedim. Tren durdu, kapılar açıldı. İnsanlar vagonları birer birer terk etti. Her ihtimale karşı evet diyen kendi sesimi tekrar ettim. Trenin gürültüsü ardından bilinmedik baskılar doğmasına sebep olacak şekilde yanıtımı bastırmış olabilirdi. Erkek bir yolcu beni inceleyip "Bir şey mi dedin?" diye sordu. Başımı sallayıp ellerimi çaresizce iki yana açtım. Sanki söylediklerinden tek bir kelime dahi anlamayan bir yabancıymışım gibi davrandım. Biraz sonra ses bana yeni bir mesaj verdi. "Otur ve bekle Zehra." Peronun daha içlerindeki banklardan birinde oturmak mutlaka daha iyi olacaktı. Orası daha az rüzgar alıyordu. Ama soğuk, alışkın olduklarım kadar şiddetli değildi. Üstelik gizli talimatların hem rüzgara hem de sıfırın altında birkaç derece olan dona karşı bir parça koruyucu etkisi vardı. Yeni emirler gelmesini bekledim. Ama karanlığın çökmesinden başka uzun süre hiçbir şey olmadı. Daha sonra ses beni uyandırıp tamamen tarafsız bir şekilde sordu. "Gece körü müsün?" Bu kez içtenlikle yanıt verebildim. "Hayır, yalnızca görüşümü biraz kaybettim. Eski bir alışkanlık." Karşıda bir sonraki peronda bir anne iki küçük çocuğuyla yürüyordu. Sıkı giyinmişlerdi. Yine de bana dokundu. Bari donmasalar. Onlar peronu geçerken görüşümle ilgili alışkanlığın biraz kötü bir alışkanlık olduğunu düşündüm. Kısa süre sonra küçük sırtlar karanlıkta kayboldu. Birden aklıma geldi. Annemin bir çocuğu eksik değil miydi? Hala bir annem olduğu aklıma geldi ve bir kız ve bir erkek kardeş belki de. Annemin gülümseyişi gözümün önünde canlandı. Sessiz kahkahasını işittim. Bir şey bana eve dönmemin daha iyi olacağını söyledi. Ayrıca okuyacak, her şeyi anlayıp özümseyecek kadar bilgili olacaktım. Kare kökler ve çok bilinmeyenli denklemler dışında. Sevdiğim ve özlediğim insanları bulacaktım. Özgür yaşayacak, böylece belki bir gün bir parçası olacağım, doğru dürüst yaşanan gerçek dünyayı keşfedecektim. Ses umutsuzca bağırdı. Eğer onu terk edersem beni kesip küçük parçalara ayıracaktı. Bir an çekici geldi. Ama sonra bağışlanmayı rica etti. Benim işbirliğim ve yardımım olmazsa ölecekti bu. Daha da çekiciydi. Bırak ölsün dedim kendi kendime. Çünkü birdenbire donarcasına üşümüştüm. Ormandan, evlerden, Tasingegade ve kraliçenin tüm Kopenhag'ından bildiğim kadarıyla eğer bankta oturmayı sürdürürsem ben de ölecektim. Birinci ve ikinci peronlar arasında gerçek olduğum, gerçek bir seyyah olduğum, bütünüyle bir insan olduğum, bir yerden diğerine giden bir kadın olduğum düşüncesine kapıldım. Yalnızca pasaportu, parası, bileti ve hiçbir şeye hakkı olmayan bir dolandırıcı değil. Şansımı deneyip ayağa kalktım. "Kopenhag'a hoş geldiniz," dedim demir yolundaki mastodona. Mastodona, fil ve mamuta benzeyen ama tipik olarak onlardan daha kısa olan ve çenelerinde uzun ön dişleri bulunan nesli tükenmiş bir hayvan türü. Büyük dış hat treninin sesini, kokusunu ve görünümünü seviyordum. Son söz. Hoye Tastrup'ta birkaç ay geçtikten sonra bir psikologla konuşmak için ikna edilebildim. Bir yabancının kafamın içini didiklemesine istekli olduğum için değil, ama danışmanımın psikoloğun bürosunun Kopenhag'da olduğunu, tren ve otobüs için bedava kart vereceklerini söylemesi üzerine kabul ettim. Başkentten vazgeçemezdim ve oraya gitmek için her fırsatı değerlendirdim. Klinik, Northtown istasyonundan fazla uzakta değildi. Esma'nın cebimdeki takısını oluşturdum. İlkbahar güneşinin ılık ışınları yüzüme hafifçe dokunuyordu. Sonra birdenbire olaylar hızlandı. Kendimi aydınlık bir odada mavi yeşil gözlü, kısa, sarı saçlı bir adamın karşısında buldum. Karşılıklı siyah deri koltuklarda oturduk. Neyse ki adam tehlikeli görünmüyordu. Üstelik aramızdaki alçak masanın üzerinden çok kez gülümsedi. Kliniğe ilişkin değişik bilgiler verdiğini, sonra biraz kendinden ve işinden söz ettiğini algıladım. Şimdi benim beklentilerimi öğrenmek istiyordu. Özellikle olası bir konuşma terapisinden neler umuyordum. Mümkün olduğunca hızlı bir biçimde unutmak istiyorum dedim. Bazı Danimarkalılar gibi olmak, onlar gibi her şeye kayıtsız kalmak. Kayıtsız kalmak mı? Hayır, yalnızca özgür olmak demek istiyorum. Şeyden özgür. Unutmak için epey gayret ediyorum ama yine de boş veremiyorum. O zaman ne oluyor? O zaman her şey üzerime yıkılıyor, üst üste. Üst üste? Evet, sanki kafam patlayacakmış gibi. Patlama hissi. Bununla ilgili daha fazla bilgi verebilir misin? Her şey dönerek uçuyor. Her şey dönerek uçuyor. O zaman ne yapıyorsun? Boğuluyorum. Uçan şeyler mi seni boğuyor? Evet, çünkü yanıyor ve bu yüzden nefes alamıyorum. Dinle Zehra, şimdi bir an huzur içinde oturalım. Koltukta rahat oturmaya bak. İstersen ayaklarını yukarı topla. İşte öyle. İkimiz burada capcanlı karşılıklı oturuyoruz ve ilk kez konuşuyoruz. Şu anda kendini nasıl hissediyorsun? Aslında gayet iyi hissediyorum. Bundan söz etsek sana uyar mı? Evet, ama aslında ne diyeceğimi bilmiyorum. İstediğin her şeyi söyleyebilirsin. Senden belirli bir şey almayı beklemiyorum. Benim sorduğum bir soruyu konuşmak istemezsen de söyle. Söylerim mutlaka. Yanma hissi olduğunda ve nefes alamayınca ne yapıyorsun? Koşuyorum. Nereye koşuyorsun? Yalnızca uzaklara, başka yerlere. Hangi yerler olabileceğine ilişkin bir şey söyleyebilir misin? Masadaki sürahiden ikimize de birer bardak su doldurdu ve istersem içebileceğimi işaret etti. İkimiz de birer yudum aldıktan sonra devam etti. Zehra, bir şey hayal etmek ister misin? Evet diye başımı salladım. Kafanda patlayan ve uçarak dönen her şeyi başka bir yere taşıdığımızı hayal et. Başka bir mekanı. Hangi mekanı? Örneğin bu bir tür arşiv olabilir. Gözünün önüne getirmeye çalış. Okey, görebiliyorum. Şimdi tamamen başka bir şey soracağım. Yaşadığın apartman dairesi. Evini arada sırada toplayıp temizlik yapıyor musun? Evet, tabii ki haftada birkaç kez. Aynı şey olmamasına rağmen günün birinde arşivde de temizlik yapmaya başlayacağına inanıyor musun? Aslında hayır. Hayır mı? Yanıyor ya. Tümden yeni bir arşiv mi inşa edelim? Hayır, çünkü arşiv umurumda değil. Onun içeriği esas olan darmadağınık ve yanıyor ve tutup bir anda dışarı atamıyorum. Bir şey atman gerekmiyor. Kendin karar vereceksin. Ne demek istediğini tam anladığımdan emin değilim. Yaşamını anlatmayı seçersen sana arşivde yardım ederim. Beraber araştırırız. Neyin yandığını, neyin çoktan küle dönüştüğünü buluruz. Ve belki de neyin isle kaplı olduğunu. Anlıyor musun? Hemen hemen. Yalnızca bunun ne işe yarayacağını bilmiyorum. Deneyimlerime göre ortalığı biraz toparlamanın faydası var. Ve toparlamak. Anlatmak mı? Evet. Ardından belki arşivde bir sistem oluşturursun. Senin sistemin. Böylece içerik artık seni ruhen ezmez. Belki daha kolay bir şekilde onu arşivden çıkarıp kendinden uzaklaştırabilirsin. Sana nasıl uygun gelirse. Koşup kaçmadığımı, bunun yerine dar, tamamen karanlığa gömülmüş bir tünelde, çürük et kokusu, çocuk ağlamaları içinde, çığlık ve silah sesleri duyduğumu anlatmak isterdim. Ama artık net düşünemiyordum. Uzağa dediğimi duydum. Zehra, eğer seni doğru anlıyorsam, atamadığın ama uzaklaşmayı son derece istediğin bir şey var. Sesi nasıl? Kızardım ve o kadar utandım ki gülmeye başladım. Çünkü biraz utandırıcı geliyordu. Paradoksal görünüyor. Yok, nasıl deniliyordu? Paradoksal dedi psikolog. Belki biraz çelişkili görünüyor ama buna aldırmam. Yalnızca sanki beni felç ediyor, o zaman ne konsantre olabiliyor ne de toparlayabiliyorum. Yani apartman dairesi dışında, gürültü ve bazı seslere de dayanamıyorum. Hangi sesler? En kötüsü ağlama sesi. Ağlayan kim? Herkes olabilir. Bir kişi gösterebilir misin? Annem örneğin. Annen mi ağlıyor? Evet, benimle başa çıkmak her zaman kolay değildi. Seninle başa çıkmak kolay değil miydi? Savaştayken aralıksız bir şekilde her şeyi soruyordum. Son derece zor konuları. Benden bir şey saklanmasını istemiyordum. Her şeyi bilmek istiyordum. Durum ne kadar zorlaştıysa ben de o kadar çok soru sordum. Genellikle sorulara yanıt vermek mümkün değildi. Veya annem bu tür konuları fazla bilmezsem beni koruyacağını sanıyordu. Tanrı'ya dua etti. Benden de sessiz kalmamı istedi. Ve şimdi bazen hala onun kahkahasını işitirim. Biraz kahkaha üzerinde durmamızı ister misin? Hayır, başka şeylere her zaman karışan tam da bu. Birbiri içine geçiyor, yalnızca kahkaha değil. Birbiri içine geçmemesi mi gerekiyor? Gerekiyor mu? Eğer bir konuşma terapisi istersen, bu tamamen sana kalmış bir şey. Dediğim gibi, senden belirli bir şey beklemiyorum. Birbirine karıştırır veya birbirinden ayırırsın. Sonuç olarak ne istersen onu anlatırsın ve aklına ne geliyorsa. Ağlayabilirsin, gülebilirsin, boş verebilirsin. Biri diğerinden daha doğru değil. Zorunlu veya yasak olan herhangi bir şey yok. Ne olursa olsun konuşabilirim mi demek bu? Konuşmak istediğin her şeyi. O, her akşam uyuyacağım sırada beni ziyarete geliyor. Kim? Annem. Okey, biraz daha açar mısın? Asansörden indiğim zaman bütün kadınlar ortak mutfakta toplanmıştı. Ağlıyorlardı ama Elton John şarkı söylemiyordu. Annem orada, mutfağın ortasında yerde yatıyordu. Çenesi kaymıştı. Vücudu şiddetle kasılıyor, zangır zangır titriyordu. Bir an bir şey ararcasına gözlerini açtı ama beni bulamadı. Seni görmedi mi? Hayır, çok uzaklardaydı. Bu son mücadelesiydi. Geç kalmıştım. Şey için. Ne için? Annem orada beyin kanaması geçirirken ben merkez istasyonunda bir banka oturup havaya bakıyordum. Diğer kadınlar ambulansın nasıl çağrılacağını bilmediklerinden annem öldü. Aslında iyi kadınlardı. Annemi bizim odaya taşımama yardım ettiler. Odanın içine mi? Evet, sonra orada her birimiz kendi yatağımızda uzandık, her zamanki gibi. Tek bir istisnayla. O akşam annemin saçını düzeltip Danimarka denizlerinden gelen kehribar kolyeyi takarak onu almalarından önce üzerine biraz çeki düzen vermeye çalıştım. Anneni hazırladın. Evet. Ardından o olmadan taşınmam gerekiyordu. Asıl danışmanım maalesef hastaydı ve stajyer yeni kurallara göre hesaplarda karışıklık olduğunu söyledi. Uçakla tabut nakli için kimin ödeme yapacağı belli değildi. Annen, kimsesizler mezarlığına gömülmek ister miydi ki diye sordu. Şayet gerçek oturma izni alırsam, böylece benim de onu ziyarete gidebileceğimi söyledi. Eğer alamazsam, tabii ki bu bir şanssızlık olurdu. Yine de muhtelif harcamalar hesabından para buldu. Ardından bizim iki yatak odalı dairemiz mesele oldu. Ben yalnız başıma kaldığım için, zaten ayrılmıştık dedim. Nasıl ayrılmıştınız? Daha önce dosyalarımızı ayırmışlardı. Artık ben de bir yetişkin olarak kabul ediliyordum. Dolayısıyla tek yatak odalı bir yerde de yaşayabilirim dedim. Ama tek odalı bir yer bulamadıkları için bize çıkan dairede oturmam şimdilik uygun görüldü. Başına gelenler az değil Zehra. Ama iyi haberi henüz işitmedin. Ben, arkadaşım Gabi'nin bana verdiği yeni cep telefonumdan 3 hafta önce Kızıl Haç'tan aradılar. Kız kardeşini bulduk, yaşıyor dediler. Onlara inanmaya cesaret edemedim ve ağlamaya başladım. Ancak bir sonraki günkü toplantıda pek Esma'ya benzemiyorsa da buldukları kişinin o olduğuna beni ikna ettiler. Yani kız kardeşini buldular, öyle mi? Evet, o, Esma. Bosna'da oturuyor. Gelecek hafta oradaki Kızıl Haç bürosuna gidecek ve telefonda 10 dakika konuşabileceğiz. Ve mümkün olduğu zaman görüşebileceğiz de. Maalesef Danimarka'ya vize alamıyor ve benim de pasaport alma hakkım yok. Benim yalnızca sınırlı süreli ve insani ikamet iznim var. Kısacası her şey birbirine karıştı. Aynı anda hem korkuyorum, hem üzülüyorum, hem de mutluyum. Tüm bunları seninle konuşmak isterim. Evet, ama emekli bir hukukçu tanıyorum. O şimdiden itiraz etti. Artık beklemekten başka yapacak bir şey yok. Yine de her hafta buluşup karşılıklı konuşmamızı öneriyorum. Her şey karmakarışık ve o kadar çok şey var ki, karmakarışık olabilir, çok fazla şey de olabilir. Esma'ya annemizin öldüğünü söylemek zorundayım, sanırım. Ama aynı zamanda erkek kardeşimden yeni bir haber var mı öğrenmeliyim. Psikolog bize birer bardak daha su doldurdu. Bir şuna bir buna kafa yormaktan başımın patlayacağını düşündüm. Her şeyi konuşabileceğimi mi söylemiştin? Her şeyi diye yineledi ve başıyla onayladı. O zaman denemek isterim. Yani yeni bir randevu tarihi tespit edip doğru dürüst terapiye başlayalım mı diyorsun? Evet, teşekkür ederim. Kitabın sonu. 26 Haziran 2014. Sayfa 607.